Fikriye Hanım, ziyafet gününe kadar süren hazırlığın son safhasını hedefe varmış bir kumandan gibi hazla seyrediyor ve geriye kalan küçük işlere bizzat yardım ediyordu. Alelacele betonla yapılan dans sahası, kastatların arasına yerleştirilen elektrik tertibatı, korunun muhtelif kısımlarına konan banklar bu hazırlığın son faaliyetini teşkil ediyordu. Teklifli misafirler 7'de geleceklerdi. Fakat Fikriye Hanım'ın samimi dostları erkenden gelmiş, hususi surette çay içiyor, bir taraftan da birkaç gün içinde bu kadar mükemmel bir hazırlık yapan ev sahibini takdir ediyorlardı. Muvaffakiyetini mübalağa ile metheden dudaklar adeta yarış etmekteydi. Sezai Bey'in karısı hakikaten bu işlerde üstattı. Bilseniz diyordu, Avrupa'da ben bundan daha müşkül ve karışık ne vaziyetlere maruz kalırdım. Her şey bana bakar. Kocamın bir şey umuru değildir ki, yüzümüzü ak edinceye kadar ölürdüm. Onun balolarda sabaha karşı uyukladığı bile vakidir. Ama her gittiğimiz yerde hiç mahcup olmadım. Hep takdir edildim. Fikriye Hanım'ın her fırsatta kendini methetmesinden sıkılmaya başlayan Perihan Hanım, "Kuzum, Ali'ye de nerede? Biz onun için toplanmadık mı?" diye sözü değiştirdi. Sezai Bey'in karısı kendisine daha fazla ehemmiyet verdirmek için hemen kederli bir anne rolü takınıvermişti. "Ali'ciğimin de hiç neşesi yok. Bizden ayrılmak ona çok zor geliyor." diyerek kızını aramak için yerinden kalktı. Fakat kendisini takip eden dert ortağı Nevzat Hanım'a duygularının hakiki cephesini açarak, "Bilmezsin Nevzat, babası bir türlü, kızı bir türlü. Bıktım bu kızın battal kafasından. 40 yılda bir eğlenceye kalkarım, işte böyle burnundan getirir. Dur bakalım nerede bulacağım. Mutlaka ya kendi budvarındadır, ya kaynatamın odasında okur. Yahut tek başına dağlarda gezer. Bir Selma'yı bellemiş, ondan başka kimselere kulak asmaz." Nevzat Hanım yüzünün manasına bir kahin ciddiyeti koyarak dudaklarını dostunun kulağına yaklaştırdı. "Kardeşim, sen yanlış hareket ediyorsun. Artık onu evlendirmelisin." "Bana kalsa bir gün durmam. Ama ne babası razı oluyor, ne de kızı. Bilsen Nevzatçığım, ne kısmetler çıktı. Ne zenginler, ne prensler istedi de dik kafalıları bir türlü razı edemedim. Neyse, şimdi 8-10 ay başımdan gideceğine memnun oluyorum. Arkadaşlarımı sevmez, dostlarımı, ahbaplarımı sevmez. Sosyeteden anlamaz. Ben monttan uzak yaşayamam. Vahşi kuşlar gibi 6 aydır şuraya yerleştik, sıkıntıdan patlayacağım. Tam hoş bir gün geçirtmek için eşimi dostumu çağırdım. Bu sefer de küçük hanım ortada yok." Fikriye Hanım Nevzat Hanım'ı bırakarak yukarı çıktı ve kızını evvela İrfan Paşa'nın odasında aradı. Bulamayınca kendi odasına giderek şiddetle kapıyı itti. Ali'ye giyiniyordu. "Daha hazırlanmadınız mı küçük hanım? Herkes aşağıda sizi sorup duruyor. Aleme ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Dostlarıma, arkadaşlarıma beni rezil ediyorsun." "Hangi dostların anne?" "O da ne demek? Hepsi de dostum, ahbabım, sevdiğim kimseler." "Onların dost intihap edilecek kimseler olduğuna kani değilim." "Şimdi de el alemi mi kötüleyeceksin?" "Hayır, maksadım o değil. Ben seni daha yüksek kimselerin meclisinde görmek isterim de." "Dostlarımı tahkir etmek cüretini de sana kim verdi?" "Dost, dostu ile alay eder mi? Keşke az evvel benim yerime pencerenin önünde sen olaydın da bu dostların söylediklerini duysaydın." Fikriye Hanım'ın rengi uçmuştu. Kızının ağzından daha müthiş kelimeler çıkacağından korkuyordu. Müşkülatla, "Benim için bir şey mi söylediler?" diyebildi. Halbuki Ali'ye bu kadarını bile söylediğine pişman olmuştu. Hemen sözünü tevil ederek, hayır, bir başka dostlarından kötü bir şekilde bahsediyorlardı. Demek istiyorum ki ruhi şahsiyeti kıvam bulmamış kimselere bel bağlanmaz. Bunlar methettikleri kimsenin sitayişi dudaklarından silinmeden aynı insanı bir paçavra gibi yerden yere fırlatırlar. Fikriye Hanım, kızının kendisine alakadar eden bazı şeyler duymuş olduğuna karar vermişti. Fakat sormaya gururu bırakmıyordu. O kadar hiddetlenmişti ki aynada gördüğü hayalinden bir hortlak görmüş gibi korktu. Yeşilleşmiş bir yüzün üstünde yalnız yanaklarına, dudaklarına sürdüğü kimyevi renkler kalmıştı. Bu kadar mükemmel bir hazırlık, bu kadar mükemmel bir dekor içinde ne gibi bir kusur bularak onunla eğlenmişlerdi? Aşağı inerken Sezai Bey'in de odasına uğradı. Öfkesini almak için kocasından münasip kimse olamazdı. İşte o hala şezlongun üzerinde uyukluyordu. Karısının bir kasırga dehşetiyle odaya girmesiyle birdenbire gözlerini açtı. Fikriye Hanım odanın ortasında gayri tabii bir sükunetle bir zaman durdu. Sezai Bey toparlanarak, saat kaç, geç mi kalmışım, dedi. Bilmem, biz akşam çayını içtik. İstersen odandan çıkma da senin için seyahatte diyeyim. Biraz evvel haber verseydin ne olurdu? Keşke şimdi de gelmeseydim. Sabaha kadar uyu da olsun bitsin. Sezai Bey cevap vermedi. Halbuki Fikriye Hanım'ın karşılıklı kavga etmeye ihtiyacı vardı. Aynı şiddetle odasından çıktı. Bahçeye misafirlerin yanına indiği zaman büsbütün başka bir kadın oluvermiş, biri kaybolurken biri açılan tebessümlerle yüzünü süsleyerek misafirlerinin arasına karışmıştı. Birkaç dakika sonra gelen Ali'ye, annesinin bu seri maske değiştirişine hayret etmekten kendini alamıyordu. Nasıl da asabına hakim olmuş, iğreti şahsiyeti nereden buluvermişti? Halbuki o, annesinin şu andaki simasını, hırstan, hiddetten ateş saçan ruhunu, neşe ve tebessümle konuştuğu şu insanlara olan gayzını bu güler yüzlü maskenin altında görüyordu. Ali'ye burada İrfan Paşa'nın bir sözünü hatırladı. İnsanın çektiği elem ve gönül darlığı, dünyada olan iltifat ve bağlılığı nispetiyle artar.